Zirvenin ardından zirvede kalan bir ülke, Türkiye. İttifak üyesi 26 ülkenin ve NATO ile işbirliği yapan 20 devletin başkanları, başbakanları ve bakanları ile sivil ve askeri yetkililerini buluşturan NATO zirvesinin 17.si İstanbul'da 28-29 Haziran 2004 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Zirvede birçok önemli karar alındı. Ancak zirveden akılda kalan ve herkesin hemfikir olduğu tek bir ortak konu vardı. Türkiye'nin hem Orta Doğu bölgesi hem de tüm dünya için çok önemli bir güç olduğu. Evet, dünya Türkiye'nin öneminin ve sahip olduğu gücün artık farkında. Peki Türkiye'yi bu noktaya taşıyan unsurlar nelerdir? Neden Türkiye? Türkiye'ye avantaj sağlayan özelliklerin ilki, çoğumuzun öğrencilik yıllarımızdan bildiğimiz Türkiye'nin sahip olduğu, dünyada eşi benzeri bulunmayan jeopolitik önemidir. Türkiye, Avrupa ile Asya'yı, Avrupa ile Orta Asya'yı ve Avrupa ile Orta Doğu'yu birbirine bağlarken, aynı zamanda son yıllarda dünya ekonomisi ve siyasetinde hızla yükselen Çin gibi uzak doğu ülkeleri için de bir sıçrama tahtasıdır. Tüm bu bölgelerle bir şekilde ilişkisi olan her ülkenin Türkiye ile bir işbirliği içinde olması jeopolitik bir zorunluluktur. Özellikle Batı ülkelerinde ekonomideki gelişmeler sonucunda ortaya çıkan enerji kaynaklarına duyulan sürekli ihtiyacın karşılanmasında, doğusunda bulunan petrol ve doğalgaz zengini ülkelere yakınlığından dolayı Türkiye dikkatleri üzerine çekmiştir. İnşa edilecek çok sayıdaki petrol ve doğalgaz borusu hatlarıyla Türkiye, Doğu ve Batı arasında gerçek bir köprü olabilecektir. Diğer taraftan çevresiyle olan tarihe dayanan bağları Türkiye'yi aynı anda pek çok bölgenin bir üyesi yapmaktadır. Bu özellikleriyle Türkiye, çok hassas bölgelerin kesişiminde doğusunda ve batısında bulunan devletler, hatta medeniyetler arasında bir ortak paydadır. İkinci unsur, Türkiye'nin sahip olduğu tarihi mirastır. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıllık hükümranlığı süresince bulunduğu her yere, diğer tüm imparatorlukların aksine yıkım değil, nizam getirmiştir. Osmanlı idaresi altında kalmış tüm topraklar, Osmanlı'nın mimari eserlerinden oluşan muhteşem eserlerle doludur. Bu eserler, Osmanlı'nın hakimiyeti altına aldığı bölgelere götürdüğü medeniyetin önemli birer işaretidir. Balkanlar, Orta Doğu gibi Osmanlı'nın ayak bastığı her yerde inşa edilmiş olan medreseler, camiler, çeşmeler, köprüler buna en güzel örnektir. Geçtiğimiz 20. yüzyılda dünyanın en kanlı, en karmaşalı, en huzursuz bölgelerinden birisi Balkan Yarımadası ile Orta Doğu olmuştur. Her iki bölgede de büyük savaşlar, iç savaşlar, işgaller, gerilla hareketleri, etnik temizlikler, sürgünler, mülteciler görülmüştür. Oysa bir zamanlar hem Balkan Yarımadası hem de Orta Doğu'da asırlar süren bir istikrar, barış ve huzur dönemi yaşanmıştır. Balkanlarda 19. yüzyılda, Orta Doğu'da ise 20. yüzyıla kadar süren bu istikrarın kaynağı, bu bölgelerdeki adalet ve hoşgörüye dayalı Osmanlı hakimiyeti olmuştur. Bu coğrafyalara büyük bir siyasi akıl ile giren Osmanlıların en önemli özelliği ise, bölgede barış ve istikrar kurmuş olmalarıdır. Bu dönemde Osmanlı, bölgedeki halkları son derece toleranslı bir sistemle yönetmiştir. Daha önceden fethettikleri topraklardaki Müslümanları kılıçtan geçiren dönemin diğer yönetimleri gibi davranmamış, aksine bu bölgedeki halklara din ve vicdan özgürlüğü vermiştir. Herkesin inancını koruyabileceği, dahası tüm gerekleriyle yaşayabileceği bir sistem kurmuştur. Hiçbir zaman etnik temizlik, zorla din değiştirme, asimilasyon gibi politikalara başvurmamıştır. Bu sistem bugün dahi siyaset bilimciler ve politikacılar tarafından hayranlıkla anılmakta ve örnek olarak gösterilmektedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun sadece topraklarını genişletmeyi değil, aynı zamanda fethettiği topraklara nizam getirmeyi hedefleyen bu anlayışının temelinde ise, hiç şüphesiz adaleti, hoşgörüyü, saygıyı, barışseverliği, fedakarlığı emreden Kur'an ahlakı vardır. Üçüncü unsur ise Türkiye'nin Atatürk sayesinde elde ettiği vizyondur. Atatürk, Türk milliyetçiliğinin geniş vizyonunu şöyle tanımlar. Milletler, işgal ettikleri arazinin gerçek sahibi olmakla beraber, beşeriyetinin vekilleri olarak da o arazide bulunurlar. O arazinin servetinden kendileri istifade ederler ve dolayısıyla bütün beşeriyeti de yararlandırmakla yükümlüdürler. Bu yasaya göre bundan aciz olan milletler bağımsız olarak yaşamak hakkına layık değildirler. Atatürk milliyetçiliği başka milletlerin milli kültürlerine ve bağımsızlıklarına saygılıdır. Bize milliyetçi derler. Biz öyle milliyetçileriz ki bizimle işbirliği yapan bütün milletlere saygı gösteririz. Sözleriyle milliyetçilik anlayışının nezaketini ve barışseverliliğini ortaya koymuştur. Bu barışsever politika, yurtta sulh, cihanda sulh sözleriyle biçimlenmiştir. İşte Türkiye'nin ilerleme ve gelişme yolunda ve milletler arası ilişkilerde bütün çağdaş milletlerle aynı çizgide ve onlarla uyum içinde yürümesinde Türk toplumunun bu Atatürkçü vizyonu son derece etkilidir. Yeniden imarda Osmanlı düzenine, dolayısıyla Türkiye'ye ihtiyaç vardır. NATO'nun İstanbul Zirvesi'nin Türkiye'de yapılmasının çok önemli bir anlamı vardır. İstanbul Zirvesi, Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül'den sonra Irak ve Orta Doğu'da üstlendiği misyonu NATO bünyesine taşımıştır. İttifak, Irak'ın güvenliğine kavuşmasına destek kararı alırken operasyon alanını da genişletmiştir. İşte özellikle 11 Eylül saldırısı sonrası, Soğuk Savaş'ın bitmesinin ardından Türkiye bu kez başka bir perspektifte önem kazanmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan ve Irak operasyonlarında Türkiye'siz bir hareket yapması çok zordur. Amerika Birleşik Devletleri belki bu operasyonları maliyetleri yüksek olmasına rağmen gerçekleştirebilmektedir. Ancak ABD'nin bugünlerde yaşadığı en büyük sıkıntı savaş sonrası imar ve düzeni sağlamada ortaya çıkmaktadır. İşte bu düzeni sağlayacak ülke ise yukarıda bahsettiğimiz unsurlar sebebiyle ancak ve ancak Türkiye'dir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde Osmanlı tebaasında olanlar huzurlu ve rahat bir şekilde bir yandan dinlerini ve kültürlerini yaşayabiliyor, bir yandan da günlük hayatlarını idame ettirebiliyorlardı. Aynı anlayış Türkiye'nin başında olacağı uluslararası sınır ötesi yardım ve imar operasyonlarında da yaşatılabilecektir. Ayrıca bölgesindeki pek çok devletin tersine sahip olduğu istikrarlı iç yapısı, ekonomik gelişmişlik düzeyi, Avrupa devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan yakın ilişkileri Türkiye'yi bu role en güçlü aday haline getirmektedir. Türkiye, doğusunda demokrasiye ve pazar ekonomisine yeni geçmeye çalışan devletlere işleyen bir model olarak gösterilebilecek bir devlettir. Aynı şekilde Orta Doğu devletlerine de laik devlet, Müslüman toplum dengesinin gerçekleştirilemez olmadığının kanıtı olarak gösterilebilir. Böylece Türkiye, Doğu-Batı arasındaki iletişim eksikliğinin en büyük sebebinin aşılmasında önemli bir rol oynayabilir. Görüldüğü gibi Türkiye'nin tarihsel mirası, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Doğu'da önemli bir hayat sahası oluşturmaktadır. Türkiye gibi çevresindeki bölgelerin hepsinde aynı anda etkili olabilecek bir başka ülke daha yoktur. Türkiye bölgesinde lider, küresel alanda etkin bir takım oyuncusudur. Dünya siyasetine şekil veren, diğer devletlerce pek çok kilit bölgede reform ve istikrarın tesisinde değerli bir ortak olarak değerlendirilmektedir. Amikam Nahmani, Türkiye geçmişte NATO'nun güney ucunda olsa da şimdi etnik, dini ve enerji ile ilgili fırtınaların merkezindedir, yorumunu yapmaktadır. Osmanlı'nın tek mirasçısı olan Türkiye, bu imar bölgesinde geçmişte olduğu gibi bugün de tarihi mirasına sahip çıkarak taşları yerinden oynatabilecek kuvvettedir. NATO zirvesi sonucunda ortaya çıkan da tüm dünyanın Türkiye'nin bu stratejik öneminin farkına varmış olduğu gerçeğidir. Bu noktada Türkiye'ye düşense, kıymetli Osmanlı mirasını ve vizyonunu sahiplenerek dış politikasını yürütmektir. Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin küreselleşen dünyada ait olduğu saygın yerde görmek, Türk halkı için olduğu kadar tüm dünya halkları için de olumlu sonuçlar doğuracaktır.